prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba, Prostatik 9. program. Ben Adnan Acar.
9 oldu mu yahu?
Oldu.
Şimdi sen benim notlarıma dayanarak söylüyorsan yanılıyor olabilirsin.
Gönderdiğin mailden, notlarından.
10 mu oldu, 9 mu oldu, neyse.
Ya bunu da saymayı da bilemeyeceksek...
Ama Ece Ayan saymayı biliyormuş.
Aa, nereden çıkardın?
Şu ev muhabbeti.
Ha, evet.
Kaç tane evde kalmış?
72 tane evde kalmış. Yani doğduğu evden öldüğü eve kadar. Öldüğü ev yok galiba. Fakat... Bildiğim kadarıyla Çanakkale'de öldü. Express dergisinde.
Ne, kim gönderdi o Express dergisini, o notu?
Yamaç Karakaş göndermiş. Gönderdi bana. Sağ olsun. Ben onu 51. ev bizimki. Adnan Acar'ın evi. Bu arada Adnan Acar'ın evi. Adnan Acar Niyazi Zorlu değil.
Evet.
Adnan Acar'ın evi.
Evet.
Adnan Acar'ın evi. Ben 51. sırada sayıldığımı hatırlıyordum. Belki de başka bir dergi hatırlıyorum ben. Çünkü iki kez gelmişti bizim eve. Bir ara vermişti. 51. ve 53. ev diye. Adnan Acar'ın evi, Adnan Acar'ın evi diye saymıştı.
Bizi aldatmış.
Evet.
52. ev aynı kimin evi acaba?
Kovdun sen. Fakat ben yanlış hatırlıyorum. Büyük bir ihtimalle o dergi doğru. 71. evmişiz. Daha doğrusu Adnan Acar evi 71. ev.
Şimdi Adnan Acar evi şundan olabilir. O eve işte sen çalıştığın için genelde, işe gittiğin için, biz de evde durduğumuz için Adnan Acar ve Adnan Acar'ın baktığı bir tane kedi, işte bir tane şair, bir de yazar bozuntusu.
Ha, yazar bozuntusu kim?
Yazar bozuntusu da benim. 3 kişiyiz biz evde. Ha. Biz de hepimiz Adnan Acar'ın evinde kalıyoruz.
Bu 3 kişinin içinde tek sevdiğim bir yaratık var.
Kedi.
Evet.
Çünkü ne şiir yazar, ne hikaye yazar. Evet. Değil mi? Ağzı var, dili yok ama senin kedi de çok konuşurdu.
Evet, benimle konuşurdu. İsmi Ada. Rahmetli oldu. Evet, geçelim.
Hiçbir zaman burjuva, işçi sınıfı, proletarya sözcüklerini kullanmadım. Ne şiirimde, ne yazılarımda. Gerek de yok ki. Hı. Diyor.
Evet.
Yok mu gerek?
Bence de gerek yok. Yani herhangi bir sözcük veya kavram... İdeolojiden uzak da olsa. Ben hiçbir şiirimde masayı kullanmadım gibi bir şey bu.
Evet.
Ama masayı kullanmak zorundasın gibi bir şey söylenebilir mi bir şaire? Abesle iştigal olur. Yani ben hiçbir şiirimde kırmızı demedim. Bunun gibi bir şey benim için. Yani proletarya demek zorunda, işçi sınıfı demek zorunda değil ki hiçbir şair. Hiçbir sözcük için herhangi bir zorlama olmamalı.
Yine de işte... Bu Ece ile anlaşamadığımız konulardan biri bizim. Şimdi şiirinde, yazılarında bu sözcükleri, işte proletarya, işçi sınıfı, burjuva sözcükleri kullanabilirsin. Hani nerede kullanıyorsun? Kime karşı kullanıyorsun? Hangi bağlamda? Ya bunu kullanan bir sürü yazar var. Bu kavramlarla tabii şey, sert kavramlar bunlar.
Sol kavramlar.
Ya sol kavramlar, bir de sağ kavramlar da olsa, yani kavramın kendisi bizatihi sert. İşte bununla şey baş edebiliyor musun? Şiirinde ya da şey öykünde geçirdiğinde önemli olan o.
Ama işçi sınıfından insanlar var şiirinde.
Var tabii, işçi sınıfı tabii ki, değil. Tabii ki.
Ama işçi sınıfından insanlar,
İşçi sınıfından ya da işte halktan, işte halk çocukları, evet, var tabii ki. Ama şey Ece Ayan'ın şiirlerinde, yazılarında gereği yok belki ama işte yani gerekli bulacak bir sürü de şair ya da şey yazar var diye düşünüyorum ben. Ya kullanabilirsin, kendini çok fazla kasma. Ece'nin böyle şeyleri var. Ben şunu yapmadım biliyor musun? Aa ne güzel, iyi ki yapmadın. Ya yapan şairler de var. Hayır, başka bir şey söylemeye çalışıyor sanki. Hı hı. İma ediyor Ece. Hı. Anladın mı? İsim vermiyor. Hani şu yaptı bak. Onlara dikkat et. Ya da onlardan ne bileyim onu mesafe koy, uzak dur.
Bu tavrıyla senin şimdiki tavrına çok benziyor. Sen de şey diyorsun, işte şöyle yazarlar var diyorsun. Ondan sonra isim ver dediğimde yok üstüne alınırlar. Yok kimseyi kırmak istemiyorum. Niye kırmak? Kırmak kendini, kırmak istemek daha doğrusu kendini yüceltmek gibi bir şey değil mi burada? Benim sözüm öyle ağırdır ki, benim sözüm öyle büyüktür
hayır,
ki
tam
ben
tersi,
insanı bir laf sokarım.
Ağırlığı olsa da kırabilsem.
Ama gerek sen kırmaktan yok. Korkuyorsun.
Korkuyorsun tabii incitmekten yani. Kendini koyuyorsun onların yerine. Ya geçen de şey Doğan Cüceloğlu. Hı hı. Biliyor musun? Bir söyleşisi vardı televizyonda. Empati yerine o kadar güzel bir şey kullandı ki adam. Şaştım kaldım. Halden anlama. Hı. Türkçe karşılığı bu olmadı. Halden anlama. Yani halden anlama durumu. İşte bana söylendiği zaman, yöneldiği zaman benim incineceğim yerler bunlar. Anladın mı? O yüzden şey dikkatliyim ben bu konularda.
Dikkat değil ki bu. Bana bir parça korkaklık gibi geliyor. Dönelim hadi kavga.
Ha ben bu arada şey burjuva işçi sınıfı proletarya dedik ya. Hı. Böyle kapital Karl Marx'ın. Onu bir gün biri çıkacak ve şu roman halinde yazacak diye bekliyorum.
Sen kapitali okudun mu? Okudun mu?
İşte üzerinden geçtik, baktık sağından solundan. Ama öyle bir şeyim var.
Ben okudum. Olay Rusya'da geçiyor. Sadece bunu anladım. Ciddiyim. Çok boğuştum ben kapitali okumak için. Fakat hiçbir şey anlamadım abi.
İşte ben de şey yani belki romanlaştırırlarsa hikaye. Ya bir onu öyle sürüklerlerse belki anlarız. Benim derdim o.
Öyle bir deneme yapıldı galiba. Kapital üzerine. Yani basitleştirme değil de biraz daha dilini halk diline çevirme.
Resimlerle kapitalden bahsediyorsun. Ha. Öyle şey. Evet. Aklıma şey geldi ya. Herbert Marcus. Tek boyutlu insan mıydı? Ve çevirmeni ve Adnan Acar.
Ha şey Herbert Marcus. Eros ve Uygarlık.
Eros ve Uygarlık. Ha. Pardon.
Marcus'un. Ha.
Ne oldu? Sen çok küfür etmiştin o kitabı.
Evet ya. O kitabın 1982 veya 83'te okudum. Aziz Yardımlı'nın çevirisiyle okudum.
İsim verme, isim verme. Kırma insanı.
Aziz Yardımlı'nın çevirisiyle okudum. Ve daha sonra da ben hiçbir şey anlamadım. Mesela yordamak. Hala hiçbir sözlükte bulamadığım, ne anlama geldiğini bilmediğim ve o çeviride kullanılan bir sözcük. Yordamak. Ben hala bilmiyorum mesela. Aradan yıllar geçti. Neyse 1970'li yıllarda bir başkası çevirmiş. Bu sefer gerçekten ismini hatırlamıyorum. O da Aşk ve Uygarlık diye çevirmiş Marcus'un kitabını. Ben onu okudum. Şimdi Eros ve Uygarlığı okudum. Ardından aynı kitabın başka çevirisi Aşk ve Uygarlık diye çevirmiş. Birisi Atina ise birisi Moskova. Birisi Ankara ise bir diğeri Sivas. İkisi aynı kitap mı? Arkadaş siz aynı kitabı mı okudunuz ve çevirdiniz diye sorasım geldi.
Aziz Yardımlı'nın Türkçesi ya da öz Türkçesi ya da nasıl bir Türkçedir o bilemiyorum. Giremediğim yani uzaklaştığım, bucak bucak kaçtığım kitaplardan biri haklı olarak.
Teknoloji mesela, teknolojiye işleyim diyor. İşleyim. İleri işleyim toplumlarında. Abi ben her işleyimi duyduğumda kafamda teknoloji koymak zorundayım. Yoksa anlamıyorum işleyimi. Daha sonra bir kitap fuarında İdea Yayınları'nın standına gittim ve şey dedim.
Çok gencisin Atman sen. Devam.
Standdaki arkadaşa genç bir çocuk vardı. Ya dedim Aziz Yardımlı neden bu kadar çok iyi bir çeviri külliyatı var. Çok güzel kitaplar çeviriyor. Fakat bu çevirilerin de çeviriye ihtiyacı var dedim. Ne olur bunu söyleyin kendisine dedim. Adam beni dövüyordu.
Hadi be.
Delikanlı nasıl sinirlendi. Sen onun nasıl çalıştığını biliyor musun falan filan. Üstüme yürüyordu neredeyse. Wow. Daha sonra öğrendim ki oğluymuş. Babasını koruyormuş.
Patavatsızsın, acımasızsın.
Ben mi?
Bak, önce bir şey kimsiniz siz diye soracaksın bundan sonra.
Ben
Aziz Yardımlı'yı tanıyor musunuz? Ama neyse, daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Çocuğu incitmeyelim.
İncinmez ki.
Notlara devam edeyim mi, seslere?
Hı hı.
Ailede bir tek Nurten, dayı kızı, sever, korur beni. Şiirin bir altın çağını hemen okumuş. Okurken çok güldüm dedi. Gülümseten tarafları var aslında ama daha çok acıtıcı.
Hı hı.
Ece Ayhan'ın ailesi, işte dayı kızı Nurten, oğlu, ben hiçbir fikrim yok.
Kendi özel hayatından çok konuşmadık, hiç konuşmadık hatta. Akrabalarından bahsettiği kimi konuşmalarımız, sohbetlerimiz oldu ama işte dayı oğlu veya amca kızı dediğinde o kim, adı ne, nerede, ne yapıyor diye sormadık. Ben merak da etmiyordum açıkçası.
Belki şimdi çok ucuz bir şey olacak bu da, tez. Hani insanlar kendi hayattan kaçmak istediklerinde başka hayatlara çok mu yükleniyorlar?
Ne dedin?
Güzel bir şey dedin sanki. Güzel bir şey dedim. Ya
tekrar et.
Başkalarının aynısını hayatlarından edemeyeceğim. Vallahi edemeyeceğim. Hani işte kendi hayatlarından kaçtığında başka hayatlara şey çullanmak. Çünkü Ece Ayhan dahilerki notlarda ya da seslerde de göreceğiz. Mesela işte Cemal Süreyya ile oğul arasındaki ilişkiden bahsediyor. İşte ya da ağoğulları ailesinden bahsediyor. Epey bonkör. Başkalarının yaşamı söz konusu olduğunda.
Kendisi
gibi. Kendisinden ama çok bahsetmiyor. Bahsetmesi gerekmezdi. Benimkisi öyle bir şey. Sen söyle. Bir
bahsetmeye değer bulmamıştır. Değer bulsa kendi ailesinden de, ya babasını yer o şiir ve güzel cümle uğruna. Ben de öyleyim. Ya bu kötü bir şey değil.
Değil.
Ama aile verimsiz bir topraksa ne yapsın?
Bir şey söyleyeceğim. Daha önceki seslerden geldi aklıma. Ece seslerinden. Mesela yemek yerken ailesiyle babasının tavrından bahsediyordu. O kadar
ben
da
hatırlamadım, hatırlatsın.
Ketum değilmiş. Ya babasının işte ses çıkartmak istememesinden falan, yani o notu bir yerde bulalım okuyalım bilmiyorum da. Hı. Bahsettiği yerler var, o kadar da haksızlık etmeyeyim.
Önce haksızlık ediyorsun, sonra
düzeltiyorum.
Haksızlık
etmeyelim diyorsun. Böyle işte hatırlıyoruz.
Hı. Evet.
Ha şey, 68'ler sevmiyor Ece'yi.
Hı-hı.
Geçen yeni programda nefret ediyorlar hatta, öyle söylüyordu Ece Ayhan. Devrimciler Ece'yi sevmiyor. Aile de sevmiyor. Ece'yi kimse sevmiyor.
Biz de sevmeyelim. Yapayalnız kalsın.
Yalnız kalsın. Bundan sonra Ece'den bahsetmiyoruz. Bitti bu. Ece bittin sen. Ya bu şiirin bir altın çağından bahsettim ben. Beni ne kadar etkilediğinden hatırlarsın.
Hatırladım.
Koşa koşa okuduktan sonra ben Ece'ye doğru gelmiştim.
Sarılıp öpmüştün.
Sarılıp öper gibi olmuştum böyle, hayranlık ve huşu içinde, ama şey, Ece de kollarını, ruhunu açmıştı o huşuma karşı. Hiç unutmuyorum onu. Evet. En böyle saygıdeğer anlarımızdan biridir. Tam böyle işte derviş, mürit. Böyle yanına ne yapayım bu adama, ne edeyim, nereme sokayım. O durumdaydık.
Son kez oldu galiba.
Son kez.
İlk ve son kez. Ha.
Şimdi o dayı kızı Nurten gülüyor şiirin bir altın çağına. Ben anlayamadım pek fazla bu tepkisini ama can acıtıcı bir kitap o.
Ama trajikomik diye bir şey var.
Pek de yani komik hali yok. Yani Ece de söylüyor ya, daha çok acıtıcı, o damardan giren bir kitap o. Damardan zekrediyor. İnanılmaz acıtıcı,
ama işte
ağır bir kitap o.
Akrabadan olursan, hani tanımadığın bir adamın düşmesi çok fazla seni güldürmeyebilir. Düşen insana gülen insanlarız biz, biliyorsun. Evet. Ama işte yakınının, arkadaşının, dostunun düşmesi seni güldürür. Onun da şiirin bir altın çağına gülmesinin dayı kızı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Aa, Ece düşmüş burada bak. Ve düştüğü zaman da
Ece dayı.
Düştüğü zaman da şöyle demiş. O şekilde evet. Olabilir.
Mümkündür. 54. Cemal Süreyya'nın izlediği yöntem, diskuru Apollinaire'inkidir. Olduğu gibi hem de. Sen şimdi oradasın. Sen güller ortasındasın. Sen vardır hep. Erdal Öz'ün Yaralısını var ya, bu torun kitaplarını görünce hemen üçüncü şahıs zamirine çevirdi. Kurnaz. Şiirimizdeki karşılığı da, yani seni kullanan da Cemal Süreyya işte. Şimdi bu tor, Michel Butor, bu yeni roman, Fransız yeni romanı herhalde en önemli örneklerinden biri. Değişme romanı var. E yayınlarından çıkmış ilk baskısı. Daha sonra işin ilginci, Erdal Öz çok beğenmiş herhalde. Can Yayınları'na almış. Muhtemelen o almıştır, bilemiyorum. Bu ikinci şahıs ağzıyla yazılan eserlerde, biliyorsun edebiyat genelde ben geldim gittim ya da o geldi gitti. O geldin gittin olduğu zaman, yani iş işte ikinci şahıs zamirine bindiği zaman iş değişiyor. Birdenbire fazladan bir etki yaratıyor gibi.
Nasıl?
Genelde alışkanlıktan dolayı. Çünkü şey, bizim alışa geldiğimiz dil, dediğim gibi birinci tekil şahıs ya da üçüncü tekil şahıs.
Geldi,
geldi. Geldi, git, geldim. Baktım orada yoktu. Neredesin dedim, seslendim. Ama şey, geldin, baktın, orada bulamadın. Neredesin dedin.
Kaç tane roman hatırlıyorum ben son dönemde okuduğum. İkinci tekil şahıs kullanan. Ama o dönemde çok yoktu galiba.
Yok. Şimdi bu Apollinaire'inki senin ilk kullanışı mıdır modern edebiyatta, bilemiyorum doğrusu. Ama sen ağzıyla yazılan ilk roman sanırım, ben de hatırladığım kadarıyla, o Erdal Öz'ün Yaralısını okudun mu sen?
Yok, okumadım.
İşkenceye uğrayan, benim hatırladığım kadarıyla.
Konusu hakkında.
Hatırlıyorsundur. Bir devrimcinin.
Bağlantılı bir şey miydi?
Yok.
Değil miydi?
Değildir ama yeni işte hapishaneye düşen, öyle şey, işkenceye uğrayan. Tek başına kalmış ve hatırladığım kadarıyla ta 20'li yaşlarda okudum, şu an 50'yi devirdim.
Büyük bir ihtimalle bir düğünü anlatıyordur.
Yok yok, iyi anımsıyorum o işkence sahnelerini. Bak, ürperticiydi. Ama o dönem beni de etkilemişti, Yaralısın romanı.
Orada sen mi kullanıyor?
Sen kullanıyor.
İyi, seni askıya aldılar.
Askıya seni aldılar. Seni elektrik verdiler, falaka vurdular.
Ama bu da çok şey, bunu tercih etmesi, okuyanı düpedüz içine çekmek için bir tuzak gibi geliyor bana.
Tuzak gibi bir şey. Ece Ayhan'la zaten biraz kurnazlığından bahsediyor rahmetli Erdal Öz'üm. Bir de bu torun o kitabını okuduktan sonra değiştirmiş. Herhalde daha önce arkadaşlarıyla, çevresiyle Erdal Öz paylaşıyordu yazdıklarını. O değişimi belli ki şey, Ece takip etmiş, izlemiş. Şimdi bu Yaralısın bir dönem benim de etkilendiğim kitaplardan biriydi. Herhalde etkilenmeyen de yoktur, hele 20'li yaşlarda. Şimdi bazı kitaplar belli dönemlere sıkışıp kalıyor. Yani bugün o Yaralısın romanına baktığımızda, Türk edebiyatının neresinde diye sorduğumuzda, o yanıtlar çok da iç açıcı olmayabilir bana sorarsan.
Ne kadar kibarsın.
Epey kibarım. Şimdi işte bazı kitaplar belli dönemlere sıkışıp kalıyor ve daha ileriki zamanlara geçemiyor, atlayamıyor.
Ama bu yani, şey demek değil. 100 yıl sonra tamamen unutulup gidecek bir şey değil.
Asla değil. Belki 100 yıl sonra bizim şu an kaçırdığımız, arkaya bıraktığımız şey birdenbire parlayacak. Evet. Apayrı bir anlama bürünecek. Çok haklısın.
Ya, kitap haline gelmiş.
Yeniden keşfedilecek. Evet. Doğru söylüyorsun.
Keşfetme değil de insanlar ona ihtiyaç duyacaklar. Dünyanın ne hale geleceği hiç belli değil ki.
Doğru.
Belki de Yaralısın 2080 yılında
yeni bir anlama bürünecek, değil mi?
Evet. Farklı bir okuma. Okuma dedim ya. Farklı bir anlama ulaşacak.
Farklı bir okuma farklı ya. Bir doğru şey söylüyorsun. Yani yeniden şey okunacak.
Hangi romanın kaderinin şey belirlemez yani. Günümüz belirlemez. Şöyle bir tersliğimiz var bizim. Günümüz insanı, bütün tercihleri çok iyidir. Okuduğu kitaplar çok iyidir. Okumadığı kitaplar kötüdür. Biz çağımızın beğenilerini hep böyle ilerleme anlayışından kaynaklanan bir şey. Taş devrindeki insanlar gerizekalıydı adeta. Onlar ama ilerledik. Artık zevklerimiz gelişti, hayata bakışımız değişti, ilerledi. Onlar da ilerledi. Oysa ki hayır, taş devrindeki insan senden daha zekiydi. Senden daha mutluydu. Senden daha ince zevklere sahipti. İlerlemek dediğimiz şey sadece ve sadece teknolojik anlamda, işleyim anlamında.
Oh! Aziz Bey'e saygılarımızla bir şey söyleyeceğim. 70'li yıllarda sanırım bir mutluluk endeksi, neye bakarak, hangi ölçütleri kullanarak yapıyorlar bilmiyorum. Mutlu ülkelerden biri işte yine her zaman olduğu gibi Kuzey Avrupa. Niye mutlu onları bu kadar?
Salak.
Salak oldukları için. Ama diğeri şey, Nijerya. İşte o diğerinin refah seviyesi, farklı refah seviyeleri söz konusu.
Refahla mutluluk arasında bir paralellik yok Fon demek istiyorsun galiba.
Onu bir dönem öyleymiş. Daha sonra hangi kitapta okudum bunu ya? Şey olabilir. Yine habire Metis kitaplarından bahsedip duruyorum. Yapacak bir şey yok.
Para mı alıyorsun?
Para alıyorum. Hayır, okuduğum kitaplar, bu editoryal çalışmalar yapıyorum ya. Hı hı. Metis'ten geliyor genelde işler.
Sen mecburen okuduğun kitapları
mecburen mı? Okuduğum kitaplardan bahsediyorum.
Ben de seni Allame-i Cihan sanıyordum.
Puh diye. Çık buradan. Hayır, orada Büyük Gerileme diye bir kitap var sanırım. Yakında çıkacak. Bir de amma tanıtımını yaptık ya. Bu Metis'e söyledim de bize sponsor olsun. Ciddiyim yani. Radyo para kazansın 3-5 kuruş.
Hadi yağımı da çekerim diyorsun. Çekerim.
Orada söylüyor. Bu Büyük Gerileme kitabı sanırım 20-30 tane ülkeyle aynı anda bütün dünyada yayınlanacak bir kitap. Hı. Türkiye'de de işte Metis Yayınları yayınlayacak. Orada vardı. Daha sonra işte Nijeryalılar mutsuz oluyor. Hı. Bu mutsuzlukların nedeni de teknolojiyle tanışmaları. Hı. Başka ülkelerde nasıl yaşandığını görmeleri. Ona özenmeleri. Tabii bunu benim gibi böyle şey basit bir düzlemde vermiyor. Daha diğerine iniyor. Ama öyle bir şey var.
Böyle basit basit anlatsın ne? Kitaptan korkutma adamı. Basit basit anlatıyor de. Ben bile anladım de.
Bu şimdi işte bir takım kitaplar ya zamanlara ihtiyaçları var. Bu kitaplarda o ihtiyaçları işte karşılayan kitaplar var. Karşılamayan ya da karşılayamayacak kitaplar var. Tamam mı? O şeye gelelim. Daha geçenlerde konuştuk. İşte Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı. Zamandaki işte bir takım beğenilere hitap edebilmiş. Sınırlı bir çevrede dolanmış. Sonra genişlemiş. Şu an hemen sanırım hemen herkesin beğenebileceği okuması gereken kitaplardan biri olarak ya da Anayurt Oteli. Değil mi? Şimdi ama adını böyle şimdiden edebiyat tarihine yazdırmış isimler de var bana sorarsan. Az önce konuştuklarımıza belki biraz konuşacağım ama işte Ayhan Geçkin, Ferhat Emen, işte Murat Özyaşar geçenlerde bahsettik ya.
Sen mi geçirdin tarihe, edebiyat tarihine?
Geçecek bunlar herhalde.
Ancak böyle diyebilirsin. Geçmiş herhalde. Diyemezsin. Geçmiş.
Ya tabii kendi beğenilerimizden bahsediyorum. Yani Niyazi Zorlu'ya göre Niyazi Zorlu böyle dedi. Olmayabilirdi.
100 yıl sonraki insanlar da şey diyecekler. Niyazi Zorlu 2017 yılında ne demiş acaba? Bir ona bakalım. Ona göre.
Koş koş koş koş. Niyazi ne demiş?
Bak Niyazi ne demiş.
Ama Adnan Acar da onun yanıtını iyi vermiş. Cevabı yapıştırmış.
Adnan Acar da durur mu? Nah demiş.
Şimdi ödül alma durumu var biliyorsun. Ödül almak yazara unutulmamak garantisi sağlamıyor. Şimdi Nobel ödül kazanmış pek çok yazar ismi var.
Nice ödül gördüm ki içinde roman yok. Nice roman gördüm ki içinde ödül yok.
Doğru.
Değil mi?
Vay. Bir daha tekrarlasana. Ben de seni deneyim. Şimdi sana isimler sayıyorum. İspanyol Jose Echegaray herhalde öyle okunuyor. İtalyan Giosuè Carducci. Alman İmparatorluğundan Rudolf Christoph Eucken.
Kim bunlar lan?
Paul Heyse. Fransız Ivan Bunin, daha yakın zamanlara gelelim 1974 yılında Harry Martinson İsveçli, 1977 Vicente Alexander İspanyol.
Düğününe çağıracağın adamları mı evet. Söylüyorsun?
Bunlar Nobel ödülü kazanmış.
İsmini bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum, hiçbirini tanımıyorum, okumadım. Belki bizim eksikliğimiz. Peki Nobel kazanmayan yazarlara bakalım. George Luis Borges, Bertolt Brecht, Joseph Conrad, Julio Cortázar, James Joyce, Marcel Proust, Nabokov, Ibsen, Salinger, Tennessee Williams vesaire vesaire.
Sen burada Nobel'e geçirmeye mi geldin? Sen şimdi göz mü kırpıyorsun Nobel'e?
Yok Allah korusun.
Bana verirseniz ödülü.
Ya bir tane bir adam var. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kabul etmeyen tek bir isim var.
Kim?
Jean-Paul Sartre.
Ya. Müthiş bir para o biliyor musun? Bilmem kaç tabii, milyon. Ne İsveç kronu mudur?
Evet evet deli para.
İyi para. Aslında parayı alıp ödülü reddetseydi.
Yaptı mı onu acaba? Ne yaptı Jean-Paul Sartre? Bakmak
ben olsam öyle yapardım mesela. Bana şey, parayı verin ödül sizin olsun.
Ödülü Bob Dylan'a verin.
O da aldı değil mi?
Aldı utanmadan.
O parayı kim reddeder lan?
ne Bob Dylan almasaydı Bob Dylan gözümde büyüyecekti.
Ben
ya o... Estağfurullah hadi git işine kardeşim deseydi.
Niye Nobel'i bu kadar gözünde büyütüyorsun ki?
Büyüğü hiç bitmiyorum ya. Evet. Şeyden bahsediyorum işte. Yani unutulmama edebiyat ilişkisi.
Niyazi aynı şeyi bak o arkadaşlar
sanki, sanki ben birine laf geçirmeye çalışıyorum.
Evet. O arkadaşların ismini saydığın senin düğününe gelecekler listesi mi dediğin arkadaşların da tarihi kapanmış değil, ölmüş değiller. Şu anda bilinmiyorlar. 200 yıl sonra o insanların birer yıldız ama Nobel aldıkları için değil. Dünyanın gidişatı onu gerektirdiği için, o yazarlara tekrar ihtiyaç duyulacağı için. Yıldızının parlamayacağını söyleyemeyiz.
Ama edebiyatında hayatında bir belleği var Adnan. Bunlar yavaş yavaş bir takım şeyleri dışarıda bırakıyorsun, bir takım şeyleri alıyorsun. Bunlar işte geri dönüşü çok kolay olmayacaktır, onu söyleyeyim. Bu 17, isimlerini tanımadığımız
17.
insanlar.
17. yüzyıldan kaç kişi kaldı aklında? Kaç kişi kaldı? Yani sadece veya 16. yüzyıldan var mıydı yazar, var mıydı o dönemde?
Biraz şeye doğru gel, 20. yüzyıla doğru gel.
18'den kaç kişi kaldı? Düşünsene milyonlarca yazar vardı. Türkiye'den bir tek ben kalacağım büyük bir ihtimalle. Mutlaka. Yazmaya başlarsam.
Bu Nobel bahsini şöyle bir kapatalım istersen. Freud biyografisi yayınlandı. Bak yayına bir ismi vermiyorum.
Metis mi?
Evet. Orada çok şaşırdım ben. Freud Nobel ödülü almak istemiş. Bayağı da uğraşmış.
Ama şey tıp ödülüdür.
İşte edebiyat hangi ödülü değil? Edebiyat mı tıp mı onu nereye koyacaklarını herhalde bilemediler. O yüzden vermediler. Bilmiyorum. Ama epey önemsemiş. Verilmedi diye de böyle bir şey hafif kırgınlıkları var.
O parasından dolayıdır.
Ya bence tıp değil de edebiyata daha uygun gibi. Sen ne dersin? Şimdi mitoloji, işte efsaneler, şu mitler.
Edebiyat
hani bir hikaye arka planı var değil mi?
Algılanabilir mi ki Freud'un eserleri?
Peki,
edebiyat.
Tıp olarak nasıl algılayacaksın?
Psikanaliz üzerine düşünceler.
Fizik ödülü mü alsaydı?
Ama psikanaliz o dönemde çok da kabul gören bir şey değildi herhalde.
Tabii ki ondan söz ediyorum.
Ondan dolayı. Uydurmasyon şeyler deyip o şekilde vermemiş oluyor.
Hala bugün bile şey tartışmalı konulardan biri psikanaliz.
Ya çok zaman ve çok para gerektiren bir şey. Ben de psikanaliz hakkında bilgilerimi...
Sen şey psikanalize yattın mı?
Yapmadım. Psikanaliz bana yattı. Ne biçim bir soru bu? O kadar param yok bir kere.
Yani bir tane divanın üzerine uzandın kaldın mı? Başında biri durdu seni okşadı mı? Seni ya da ruhunu.
Okşamadı ama bir ara iyi kafayı yemiş vaziyetteydim. Yine çocukluğumun hastalığı nüksetti.
Kaç yılında?
2002 yılında.
Kitapları yaktığın dönem mi bu?
Evet, kitapları yaktığım
tamam,
dönem.
Uyudu.
Birisini buldular bana. Dediler ki iyi bir adam Nişantaşı'nda seansı 250 lira mıydı, 300 lira mıydı neydi? Wow. Bir de sekreteri var. Adam şey diyor bana, sen parayı sekretere verme. Parayı bana ver diyor. 45 dakika seans, 45 dakika biter bitmez bitiriyor. Sadece beni dinliyor. Elinde de bir bloknot var. Bir ilaç başlayalım dedi. Bir hafta içinde düzelirsin dedi. Başladık ilacı. Ben gidiyorum ve şey diyorum, hiçbir değişiklik yok bende. Hala aynı kötülükteyim. Hala aynı kötülükteyim. Bir hafta daha bekleyelim diyor. Git 250 kağıt, 300 kağıt. Git 250 kağıt, 300 kağıt. Bir gün bir kitap evinde...
O zaman da değerli değil mi?
Çok 250. İyi paraydı.
Bugün de iyi para da.
Canımdan can gidiyordu o parayı verirken.
Yazık.
Bir baktım, o adamın bloknotunun aynısı. Bu arada şeyi de test ediyorum adama. Adam beni dinliyor mu, dinlemiyor mu onu merak ediyorum. Mesela aynı öyküyü tekrar anlatıyorum. Adam şey demiyor bana. Bunu geçen seansta anlatmıştınız. Lan dakikan para senin. Niye tekrar anlattırıyorsun bana? Bir gün Niyazi, bir kırtasiyecide onun bloknotunun aynısını buldum. Son seansa gittim. Oturduk. Yatma yoktu, ben oturuyordum. Blok notunu açtı o. Ben de aynı anda çıkardım, açtım.
Sana Nobel helal olsun hatta.
Ve adam şey dedi, seans bitmiştir dedi. Para almadı. Öylece kaldı o. Daha sonra kendi kendime iyileşiyorum lan. Ben böyle kedi gibiyim valla.
Yani yazsay mısınız, düzenir misiniz bir günde?
Allah korusun.
Oh, çok iyiymiş. Ya sekreterine verdirmiyor parayı.
Verdirmiyor parayı. Böyle seans bitiyor. Sanki şeye gitmişim, genel eve gitmişim gibi.
Şimdi ben kafamda hani yazacak falan değil mi? Bu öyküyü yazsaydım. Hani sen bir hafta sonra gidiyorsun ya, iyileşmedim ben. Sana şey diyebilirdim. E bir saat geçti.
Aa.
Bir hafta geçmedi. Yok, bir saat geçti.
Ama şey vardı.
İkinci hafta. Ben, iki saat geçti.
Saçımı o buhran anında, büyük buhranda jiletle şey yaptım. Tıraş makinesiyle, yani permatikle saçımı şey yaptım. Nasıl kötü oluyor insan biliyor musun? Böyle bir deri geçirdiler kafama sanki. Fakat rahatladım. Bir hafta sonra gittiğinde bir saat olmuş dediğinde bak saçım uzadı derdim. Bir saatte uzar mı saç? Akıllı
şey
mı?
Güzel. Saçın gittiği için sen de gitmişsin. Saç geri dönüyor yavaş yavaş.
Aman.
Sen de kendine geliyorsun. Aman. Güzel kurgular bunlar. Olabilir de niye ama niye küçümsüyorsun?
Aman ne olur.
Yani Nobel ben, almaz ama yine de şey gideri vardır
ben
ya.
Ben de edebiyat çıkardım. Ne olur.
Bana yaz bunları Adnan.
Bana edebiyatçı olarak yaklaşma.
Ben seni bir yazayım Adnan. Bir gün sen şöyle bir uzan. Seni bir güzel yazayım ben.
Hadi oku üfle.
Yine 55. ses. Apolliner. Sohbeti var burada da. Apolliner'i Ahmet Necdet çevirmeye kalkışmış.
Ahmet Necdet kim?
Çevirmen.
Sezer değil yani.
Yok yok. Sen kim? Apolliner'i çevirmek kim yahu? Söyledim de ama adam kızmıyor. Tuhaf. Küfür et, suratına tükür, dişlerini çıkarıp sırıtıyor.
Güzel adammış.
Bence de. Ece karşısında tıkınacak tavırlardan biri bu. Yani adil.
Ama Ece'yi kesinlikle...
Tavırlardan şey, biri bu.
Hiç de adil değil. Çileden çıkaracak tavır da bu olur.
Evet. Çıkarmış.
Evet, çıkarmıştır kesin. Ara sıra sen de yapardın bunu.
Ece'ye.
Ha.
Ece'ye ben kızardım. Ben altta kalmazdım, hala da kalmam.
Hayır bazen...
Küserdim, yederdim falan yanından belki.
Çok sinirlendiğinde böyle sırıta sırıta bakardın, o çileden çıkardı.
Hiç yapmazdım ben öyle.
Yaptın da hatırlamıyorsun. İnsanlar yaptıkları kötülükleri unuturlar.
Diyorsun.
Ece'ye yemek yaptığını hatırlatırsın. Şimdi anlatırsın. Ama ne yemekler yaptın dersin.
Ya ben öyle bir kurgu bölüm yazacağım. Niyazi. Ne kadar iyi bir insan.
Bu kadar.
Bu kadar. Bu şey.
İkinci bir cümle yok.
1001. ses. Sen ha, çok iyi bir insansın.
Şeyden, Ece'nin ağzından.
Ece'nin ağzından yazacağım kendime.
Sahih olmayan bir söz.
Evet. Sahte hadislerden biri.
Evet. Anlaşılır ki.
Herhalde.
Benim aklımda da bir takım sözler yazsana.
Atman, odan üstü bir adam.
Vallahi.
Nobel asası o alır. Hangi dağda içemeyi?
Nobel'in parasını versinler.
Nobel'in parasını versinler ona. Küfür et, suratına tükür, dişlerini çıkarıp sıratıyor. Yok, aslında şiiri seven bir adam ama yetmiyor, yetmezdi. Bu Modern Türk Şiiri Antolojisi yayımladı. Hep Mehmet Doğan'ın arşivi. Bu Mehmet Doğan'ı biliyorsunuz değil mi? Adam yayınlarından sürekli antoloji çıkarırdı, yıllık. Orada işte bir yılın dökümünü sererdi, şiir dökümünü. Yazılarda olurdu, şiirlerde. Hatırlarsın, alıyorduk biz bir dönemimizde. Hep Mehmet Doğan'ın arşivi. Onunki de yeterli değil ki bir kere. Beyaz'ı atlamıştı ya.
Beyaz kim?
Beyaz dergisi.
Ha.
Onu anımsarsın artık.
Defter.
Defter gibi.
Defter
evet.
Boyutlarında
evet.
Olan.
Hı. Bembeyaz.
Evet.
Bir de şey, böyle sıkı kağıda basmışlar. Yağlı mağlı böyle hoş bir şey vardı. Dokusu vardı. İyi bir dergiydi o.
Ağzın sulandı da yağlı mağlı derken.
Antolojinin adında modern var ama tavır tam köylü tavrı. Taşra anlayışı işte. Yahu nerede görülmüş antolojiyi çıkaranın kendine o kadar yer verdiği. Mehmet Doğan'dan değil, Ahmet Necdet'ten bahsediyor. Çok iyi hatırlıyorum ben de. Kendi şiirlerine yer veriyor sayfalarca.
Allah Allah.
Yani.
Düpedüz. Köylü tavrı.
Şimdi bizi dinliyorsa yine sırıtıyordur.
Ama sen ismini verdin, bak kırmayacaklar.
Ama burada yazıyor. Ahmet ben değil, Ece söylüyor. Ha. Sen kimsin bir kere? Hı. Bunun gibi adamlar Cemal'le, İlhan'la, şununla bununla fotoğraf çektirip dururlar. Tanıyoruz gibisinden. Çok hoşlarına gider. Kitaplık dergisinde genç bir çocuk buna geçirmiş ama. Bu kadar.
İyi.
Kitaplık dergisinde bir tane genç çocuk Ahmet Necdet'e geçirmiş. O yazıyı da hatırlıyorum ben. Şimdi Beyaz'ı atlamıştı diyor Ece. Beyaz, adı gibi Beyaz. İşte not almıştım. Lüks kağıda basılan havalı şık bir dergi. Şimdi 56. ses.
Evet.
Fransız şiir antolojisi vardı. Yeditepe'den çıktı. Oo, çok güzel bir antoloji. Bak bul onu. Eskicilere bakacaksın artık. Fransız şiirini tanımak istiyorsan mecbursun bir kere. Yeditepe yayınlarının sahibi Hüsamettin Bozok. Rembo'nun, Baudelaire'in çok güzel fotoğraflarını bastırdı antolojide. Kendisi de eşcinsel olduğu için. Fotoğraflar çok güzel ama. Oo, kart gibi. Eşcinsellerde böyle bir alışkanlık vardır. Evleri oyuncak kutu gibidir, biliyor musun? Süslü püslü. Hatta sağa sola bebekler koyarlar, oyuncak bebekler. Dağınık değillerdir, temizliğe önem verirler. Çoğunluğu yani. Rahmetli Ece Ayhan böyle genellemeleri vardı. Ben çok iyi anımsıyorum. Bunu söyledikten sonra hemen arkama baktım, evin durumuna baktım. Çok mu değerli topluluğu? Bebek, bir yerlerde bebek var mı diye.
Hemen dağıtsaydın evi.
Yok, bebek falan yoktu. Yırttık ama şey diyor sonra, çoğunluğu yani. Yine ha, yırtamıyorsun. O çoğunluğu yani ekini de bilmiyorum artık hangi imalarla kullandı. Ama hiç unutmuyorum o muhabbeti. Paniğe kapılıp ben bakmıştım. Bir şey var, televizyonun üzerinde öyle dantelli örtüler var mı? Neyse.
Gelelim baş belamıza, senin kitap tanıtma meselene.
Şimdi
yayın evini tahmin edeyim.
Metis. Bu Carmen Laforet'in hiçi. Bu Carmen Laforet nasıl telaffuz ediliyor, ona baktım. Bak, hı-hı, ne kadar titiz bir insanım. O kadar güzel telaffuzu var ki Laforet, yani İspanyolca öğrenmeye karar verdim.
İyi.
Böyle ufaktan gireceğim. Zerrin Yanık Kaya çevirmiş kitabı. Unutulmuş, pek ilgi çekmemiş klasiklerden biri. Şimdi bu tür romanları keşfetmenin hazzı başka oluyor sahiden de. Kendini okur olarak ayrıcalıklı hissediyorsun. Adnan Beyciğim.
Aa, böyle yazmasın düpedüz.
Evet. Aa demek için ciddi mi söylüyorsun? Sen Laforet'in hiçini okumadın mı sahi? Böyle ayıplarcasına bir tonlama ile. Bu Enis Batur da kendini haklı olarak ayrıcalıklı okur olarak konumlayan isimlerden birisi. Onun tavsiyesiyle Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak adlı anılarını okuduk. Hmm. Ben Enis Batur'dan, senden değil ilgili. Cahit Zarifoğlu'nu sen de seversin. Hmm. O anılarını Enis Batur'dan duydum ben ilk kez. Hmm. Daha sonra da zevk ve huşu içinde afallayıp kaldım.
Huşu içinde.
Zevk ve huşu içinde afallayıp kaldıktan sonra insanın gözü ister istemez Enis Batur'da oluyor. Ne diyecek? Hangi yazar, şair, yönetmenden bahsedecek diye. Şimdi romana dönelim. Romanı okurken dayanılmaz bir arzuyla yazarın, bu Carmen Laforet'in fotoğraflarına baktım internetten. Roman kahramanı Andrea ile yazar Carmen Laforet arasında bulunduğundan emin oldum benzerliği. Yakaladım hemen.
Fotoğrafına bakarak.
Vay be. Kendini anlatmış. Çizdiği oradaki tip Andrea.
Kendisi. Hiç sevmediğim bir sözcük vardır. Öz yaşam öyküsü.
Öyle bir şey değil ama. Çünkü abarttı. Sonuçta romanın alanındayız. Kurguladığı pek çok yer var. Şimdi iç savaş sonrası Barcelona'da geçiyor roman. Yıl 1939. Barcelona apaydınlık, ışıltılı bir yer. Ama onun tam tersi, karanın da karası, nemli bir atmosfere dönüştürmeyi becermiş Laforet kitabında bu şehri. Romanda zaman zaman beliren aydınlık anlar da hızla eskiyor. Eski bir anıya dönüşüyor. İç savaşını yiyip bitirdiği insanlar dolanıyor romanda. Üniversite okumak için yakın akrabalarının evine gelen esmer ve öksüz kız Andrea var, baş kahraman. Onu bekleyen yaşlı bir büyük anne, bir evli iki dayı ve işlerinde bir yenge, bir teyzenin de olduğu kadınlar. Biri de sürekli ağlayan bir çocuk.
Of, çekilmez ha.
Çekilmiyor. Bir açlık romanı bana sorarsan, hiç fiziksel olduğu kadar ruhsal bir açlık da çeken insanlarla dolu kitap. Geçmişteki tırnak içindeki görkemlerinden geriye bir şey kalmamış. Yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar, sık sık ateşleniyorlar, birbirlerinin gırtlağına yapışıyorlar, kanıyorlar. Ama sadece yiyecek konusunda değil, hayat hikayeleri bulmakta da benzer güçlük yaşıyorlar. Birbirlerinin fısıltılarına, sayıklamalarına, notlarına, şehirdeki yürüyüşlerine kulak kabartıyorlar. O yokluk içinde adeta birbirlerini çalıyorlar. Şu 249 sayfalık bu kasvetli yoksul hikayeyi anlatmak için ihtiyaç duyduğu olağanüstü zengin dili de bu La Forêt başkalarından araklamış gibi.
Nasıl?
Bana böyle bir izlenim verdi. Altını çiziyorum. Hani bu çalıntı dilden, çalıntı üsluptan bahsetmiyorum. Çok da kötü bir şey değil. Yani hakaret içeren bir yargı değil bu. Kitabın bana verdiği izlenim bu. Sanki kendi böyle bir dile
Devşirmiş.
Neyse, La Forêt kitaptaki hikayeleri böyle şaşkınlık, hayranlık ve benzeri duygularla veriyor. Bize de izlemek kalıyor. Etkileyici resimler, izlenimler bırakan bir kitap sonuçta La Forêt'in içi. 1921 doğumlu Carmen La Forêt, 1939'da Barcelona'da felsefe ve edebiyat öğrenimini başlamış. 3 yıl sonra 1942'de Madrid'de hukuk okumaya başlamış ve 2 yıl sonra da bu romanını Hiç'i yazmak için okulu bırakmış.
Vay be.
İlginç bir isim sahiden de. Hayat hikayesi de öyle. Roman pek çok ödül kazanmış. Sonraki kitapları bu roman kadar beğenilmemiş. 2004'te vefat etmiş.
Nobel'e aday olmuş mu?
Nobel'e aday olmamış, almamış.
Tüh. Hadi eyvallah.
Görüşmek üzere. Bir dakika, nereye gidiyoruz ya?
Evet, bir bölüm okuyacağız.
Bir bölüm okuyacağız La Forêt'ten, onu tamamlayacağız. Şimdi veda edebiliriz.
Hadi eyvallah.
Hadi görüşmek üzere.
Adamın elinde bir ustura, bir de dünyanın sonuna gitsen seni takip edecek bacaklar olduktan sonra nereye kaçacaksın? Ah kızım ah! Korkmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun sen. Sabaha karşı bilmem kaçta, vücudun bitmiş tükenmiş halde deli bir adamın yanında yatmayı da. Yatağa girince başımı rahatça yastığa gömüp nihayet dinlenmek için uyuduğu anı yakalamaya çalışıyorum. Bakıyorum hiç uyumuyor. Yanımda gözlerinin açık olduğunu hissediyorum. Üstündeki her şeyi atmış, sırtını dayamış, kaburgaları tık tık atıyor. Dakikada bir soruyor. Uyudun mu? Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.